Barış Bulut'un hazırlayıp sunmuş olduğu Benim Hikayem başlıyor.
Kimi dertlerini gizler bu hayatta, kimi kederlerini, kimi acılarını gizler, kimisi de hikayesini. Kimi dut yemiş bülbül olur, anlatmaz şikayetini. Gelin birlikte çözelim, dinleyelim benim hikayemi. Barış Bulut'la Benim Hikayem her çarşamba saat 21'de, yani akşam 9'dan 10'a Radyo Günbatı'da.
Benim Hikayem. Benim Hikayem. Efendim herkese merhabalar. Radyo Günbatı'dan sesimizin ulaştığı, nefesimizin ulaştığı herkese kucak dolusu sevgiler, kucak dolusu selamlar, saygılar olsun. Hepiniz benim hikayeme, Radyo Günbatı'ya, ailenizin radyosuna hoş geldiniz. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Efendim kadınlarımız bir evin temeli, bir ülkenin temeli. Kimi zaman bir eş, kimi zaman anne, kimi zaman abla, kimi zaman kardeşler bize. Onlar bizim yüzyıllarca, belki de milyonlarca her şeyimiz. Dün bildiğiniz gibi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ydü. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlu olsun diyoruz. Kadınlarımız bizim her şeyimiz. Tekrar buradan benim hikayem ailesi olarak tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyoruz. Evet, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü olması sebebiyle de ve muhteşem başarılarıyla bir girişimci kadını ağırlamak istedik. Hem bir dernek başkanı, yine birazdan da bahsedecek Tüketici Hakları Federasyonu'nda farklı görevleri, yine bizim görme engelli camiamızın da en azından farklı görevleri olan bir girişimci kadını davet etmek istedik bugün benim hikayemde. Evet, alkışlar Zafer Spor Kulübü, Kütahya Zafer Spor Kulübü Engelliler Derneği Başkanı Ümran Öztürk için gelsin efendim. Evet, Ümran Hanım merhaba, hoş geldiniz.
Hoş bulduk, merhaba Barış Bey. Sağlıklı ve iyi bir yayın diliyorum. Sevgili dinleyicilerimize de merhaba diyorum. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü hepsinin tebrik ediyorum. Günümüz dün değildi, bugün, dün ve yarın.
Kesinlikle.
Biz her zaman varız. Her zaman 8 Mart Dünya Kadınlar Günü tadında farkındalıklar yaratmak dileğiyle.
Kesinlikle. Merhaba. Kesinlikle. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bu aslında hep böyle bir gelenek olmuş. Ya işte babalar günü, anneler günü falan, yaşlılar haftası. Bizim Türkiye'de mi var acaba böyle, dünyada mı böyle diye düşünüyorum bazen hocam.
Kimi zaman dünyada bu gibi etkinlikler farkındalık yaratmak adına kullanılmakta. Kimisi ülkelere has özel günler ve haftalar olarak kullanılmakta. Bu tabii günlerin özelliğine ve tüzelliğine göre değişiyor Barış Bey.
Doğru, doğru hocam, kesinlikle haklısınız. Peki, tekrar biz de buradan tüm kadınlarımızı tebrik edelim. Gerçekten ülkemizde önemli projelere imza atan hem engelli hem de farklı alanlarda projelere imza atan önemli kadınlarımız var. Kadınlar her zaman için çalışkandır, zekidir diyoruz. Bunu ben her zaman yine diyorum. Hakikaten girişimci kadınlarımız var. Ben neler neler zamanında ilk projeye başlarken birçok kadını misafir etmiştim. Bu projelerin gençlere de yayılması temennisiyle. Hadi biz erkekler neyse bir yerlerde daha fazla bir şeyler yapabiliriz ama kadının çalışması demek her şey demek. Ülkenin temeli demek. O yüzden bu çok büyük bir emek bence. Türkiye'ye belli şeylere ulaştı kadın yönünden.
Önemli olan her alanda ve her yaşta kadın, erkek, çocuk, din, dil, ırk gözetmeksizin fırsat eşitliği tanındığı takdirde bence herkes başarılıdır diye düşünüyorum.
Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Peki, Yunan Hanım tekrar hoş geldiniz stüdyomuza.
Hoş bulduk. Merhaba.
Uzun yıllar sizler belli hem dernek alanlarında hem de farklı federasyon projelerinde görev aldınız. Ama şöyle sizi biraz geçmişe götürmek istiyorum. Aslında bu programın temel amacı da o. Ümran Öztürk dediğinizde nasıl tanımlarsınız bizi kendinize?
Evet, Ümran Öztürk hayatına engelsiz bir biye olarak gözlerini açan ve 20 yaşlarından sonra yavaş yavaş görme kusuru oluşup görme yetisini kaybeden ve şu anda %100 görme engelli bir birey olarak hayatını devam ettirmeye çalışan bir anne, bir çocukluk geçirmiş bir çocuk, bir eş, bir çalışan ve bir başkan diye kısaca nitelendim.
Evet, kesinlikle öyle. Kaç yılında dünyaya geldiniz Ümran Hanım?
Ben 13 Nisan 1971 doğumluyum. Kütahyalıyım aslen.
Hı hı. Peki 13 Nisan 1971 yılında Kütahya'da dünyaya geldiniz. Nasıl bir ailede dünyaya geldiniz? Böyle aileniz de sizin gibi cıvıl cıvıl mıydı? Araştırmayı sever miydi? Nasıl bir yapıya sahiptiniz?
Evet, ailemde de sosyal görgü ya da işte çevre faktörlerinin de ilerlediği böyle girişimcilik yapısı vardı. Benim bu ailemden gelen bu hastalığım akraba evliliği yüzünden. Hı hı. Bu nedenle bu kamu spotunda üstüne basmadan geçemeyeceğim. Görme kusurum anne baba kardeş çocukları olduğu için meydana gelen tavuk karası retinitis pigmentosa diye bir hastalık.
Aslında Ümran Hanım çok önemli bir konuya değindiniz. Mesela bu akraba evliliği benim şahsımın da öyle mesela. Akraba evliliği işte benim annem de babam da mesela işte babamın yani kayınpederi benim annemin babası babamın dayısı oluyor. Annem de mesela işte hala çocukları gibi artık ben de tam o akraba şeyini bilmiyorum ama oluyor. Ama bu bazen şey oluyor. Mesela işte bir çocukta olmuyor, bir çocukta oluyor. Bu belli bir şekilde bence vuruyor. Yani akraba evliliklerinde büyük olarak mentasyon görünüyor diye düşünüyorum ya hocam.
Tabii ki Barış Bey, engellerin bir sürü sebebi var. Kimi kaza, kimi trafik kazası, iş kazası,
tabii,
yanlış tedavi, yanlış röntgen, herhangi bir sağlık problemi, bizim olduğumuz gibi akraba evliliği, bunun gibi bir sürü sebepler engel teşkil etmekte doğan bireyler için. Ama neden tedbirimizi almayalım? Tabii. Aman ona bir şey olmamış, bak kardeş çocuk ya da akraba evliliği yapmışlar, bizimkine de bir şey olmaz denmemeli. İşte bu ilaç bu insana iyi gelmiş, bana da iyi gelir diye düşünerek riske atmak gibi kendini düşünüp bu şekilde evlilikler de maalesef sırf bu şekilde bir engel olmayabilir. İnsanlar sadece gözlük de kullanabiliyorlar ya da genlerden geçen artık bir sürü hastalık var. Sadece engel durumu diye göz, beden ya da kulak diye düşünmeyin. Kanser, kalp, şeker ve tansiyon gibi kronik hastalıklar da genlerden geçen hastalıklar.
Tabii. Mesela şimdi bizim sizde de vardı. Bizim ailede yaklaşık nereden baksanız 15-20 kişi tansiyon şeker hastası yani.
Tabii benim eşim tarafında mesela tansiyon ve şeker hastalığı ve bunlara müzdarip yükseklikleri takdirinde dikkat etmedikleri sayesinde felç konumuna düşen çok insan var. Benim sülalemde de mesela kanser ve kalp yüzü hastalıkları yoğunlukta gibi gibi. Yani önce tedbirimizi alacağız, sonra takdiri Allah'a bırakacağız.
Kesinlikle.
Tabii ki varsa kaderimizde yazılan deyip Allah'a imanımızı ve inancımızı yitirmeyeceğiz.
Tabii.
Ama kaderimde ölmek ya da kurtulmak var diye karşıdan karşıya geçerken bile bile arabanın altına atlamanın anlamı yok diye düşünüyorum. Bu hayat bizim her şekilde her şeyiyle hayat her zaman için yaşamaya değer.
Değer. Ben de onu hep onu söylerim yazılarımda. Hayat her zaman için yaşamaya değer derim. Yani ne olursa olsun ama belli şeylerde tabii ki de risk alacaksın ama risk alırken de tedbiri elden bırakmayacaksın. Tedbiri alıp takdiri Allah'a bırakacaksın.
İnanın vücut şekilleri ya da işte dediğiniz gibi bazı olumlu ya da olumsuz davranış hareketleri bile genlerden geçiyor.
Geçiyor hocam.
Ben şuna inanıyorum. Mesela benim dedem, yani annemin babası, aynı zamanda babamın da dayısı olan dedem, iki dönem milletvekili yapmış, bir dönem belediye başkanlığı yapmış bir zat-ı muhterem ve gurur duyuyorum atalarımla. Kütahya'nın yerlisi diye nitelendirdiğimiz bir sülaleden gelmekteyiz. Bu bana da geçmiş mesela. Benle birlikte bir iki sülalemdeki bireylere de geçmiş. Ki bu türlü işlerle meşgul olmaya çalışıyoruz. Arada bizde engellilik boyutunda belki faydamız olur mu acaba diye siyasete yer almaya çalışıyoruz. Yani her şey genlerden geçiyor.
Geçiyor hocam. Peki 13 Nisan 1971 tarihi sizin de takdir ettiğiniz gibi aileniz için bir sevinç akşamı. İşte artık evde bir bayram var. Kaç kardeşsiniz ve nasıl bir aile yapınız vardı? Mesela babanız ne işle meşguldü? Nasıl geçiminizi sağlardı ve bebekliğiniz, çocukluğunuz nasıldı efendim?
Evet. Bebekliğim, çocukluğum tombul bir bebek olarak geçmiş. Halen daha hayatımız boyunca diyet yapmak zorunda kalan bir insanım. ben 18 yıl sonra dünyaya gelmişim. Ve gerçekten dileklerle dünyaya gelmişim. Bu nedenle ön ismim benim Dilek'tir. Babaannem de Kur'an-ı Kerim okuyormuş. O zamanın okuduğu Kur'an-ı Kerim sayfasında Ali İmran suresi varmış.
Evet.
İşte annem Dileği oldu diye Dilek, babaannem de sorduklarında Ali İmran suresinden kaynaklanan diyerekten İmran koymuşlar ismime. Ve tek çocuğum, ama tek çocuğun olduğu eksilerle birlikte artıları da değerlendirerek katiyen şımarmadım, şımartılmadım. Allah hiçbir zaman şımartmasın.
Amin.
Gerçekten bu çok önemli kişilik bakımından. Tek çocuk, tek kardeş, onun için ben görme engelimin belki hızlanacağı riskini bile göze alarak ikinci çocuğumu kardeş olsun diye dünyaya getirdim. Belki bu da genlerden. Babam da tek çocukmuş. Dedem de tek çocukmuş. Yani diyorum, her şey geçebiliyor ama ben bunu bozdum. Belki de akraba evliliği yapmadığım için severek evlendim.
Bence de.
Evet. Koç burcuyum. Burcumun bütün özelliklerini taşıyorum. Ümran isminin manası da bayındırlık, bolluk, bereket demekmiş. Kur'an-ı Kerim'deki sözlük manası. Bunu da taşıdığımı düşünüyor.
Bence de. Ben de öyle, onu diyecektim. Böyle sesinizden bir evinize girdiğimizde böyle bir bolluk, bereket, işte buyurun gelin falan hani.
Tabii bir... öyledir. Yani özellikle Kütahya'nın yerlileri gerçekten misafirperver, güler yüzlü ve pozitif olmayı, atalarımızdan, geleneklerimize göre davranmayı öğrendik. Öğretmeye de çalışıyoruz bizden sonraki kuşaklara.
Evet, kesinlikle. Artıları olduğu gibi eksileri var dediniz ve her zaman tek çocuk olanlar, benim babam da mesela tek çocuk. Her zaman tek çocuk olanlar hep şunu der ya, işte bir kardeşim olsa nasıl olurdu? Veyahut da ben derim ki bir amcam falan olsa acaba işte nasıl olurdu? Siz de mesela hep bir kardeşiniz olsa nasıl hayal ederdiniz?
Evet, bir kız kardeşim olmasını isterdim açıkçası. Şimdiki çünkü Türk toplumunda erkek hegemonyası maalesef hakim olabiliyor var, çoğu ailelerde. Evet. Küçük de olsa ablası olmasına rağmen hükmedebiliyor. Karışabiliyor. Çok gereksiz yerlerde bile karışabiliyor erkek çocuk. Evet. Böyle yetişiyor çünkü atadan dededen.
Tabii.
Bu nedenle dertleşebileceğim, işte birlikte bir şeyler yapabileceğimiz, ortak paydada buluşabileceğimiz ciddiyetimiz var çünkü. Kız kardeşim olmasını isterdim. Bu yüzden...
Alo. Sesiniz gitti ama. Efendim, hemen tekrar konuğumla bağlantı sağlayacağım. Bir eser arası verelim, ardından buradayız. Benim efendim, türkümüzü böldük ama konumuza değer. Çünkü az önce bir bağlantı koptu. Tekrar hepinize sevgiler, saygılar olsun. Mesajlarım var, hemen kısaca okuyayım hocam. Sohbetimize devam edelim daha sonra.
Tabii ki. Öncelikle özür diliyoruz. Maalesef teknolojinin böyle acizliğine uğruyoruz.
Evet, aynen öyle. Samsun Çarşamba'dan Yunus Karaca yazmış. Sevgili kardeşim, iyi yayınlar, dinlemedeyiz. Konuğuna ve sana başarılar diliyorum. Konuğuna da hayatında başarılar diliyorum demiş. Samsun Çarşamba'dan Yunus Karaca. Yunus Bey, sevgiler.
Çok teşekkür ediyoruz. Yunus Bey'e sevgiler,
saygılar. Alev Duman, Çanakkale'den yazmış. Sevgili Barış merhaba, yayınlar diliyorum. Konuğuna başarılar diliyorum. Dinlemekteyim, sizleri çok seviyorum. Bir şiir istemiş. İnşallah şiirinizi haftaya ben hazırlayayım. Bu hafta şu an elimde yok ama haftaya yayınlayayım. Size de sevgiler, konuğunuza sevgiler demiş.
Sözünüzü balla kesmek istiyorum.
Buyurun, estağfurullah.
Ben bu dinleyicimizin şiir isteğini kendim yazdığım bir şiirle belki takdim hediye edebilirim.
O zaman çok iyi olur. Bizim mesela hocam birazdan programın sonunda konuk ve dost köşemiz var. Orada mesela konuğumuzdan bir not, bir şiir istiyoruz. Oradan size o zaman alalım o şiiri, tamam? Aklımızda bulunsun. Onu alalım sizden. Sizden rica edelim. O zaman konuğumuza dinleyicimize bizden hediye olsun. İnşallah bunu da söylemiş olalım. Peki, Manisa'dan Özge Hanım yazmış. İyi yayınlar. Konuğunuza başarılar diliyorum. Severek dinliyorum sizleri demiş. Teşekkür ederiz. Bizler de çok sağ olun. Peki, sohbetimize o zaman devam edelim bizler.
Son bazen bu gibi durumlarda iki kardeşim olmasın diye düşünüyorum demiştim sadece.
Evet, aynen. Onu söylemiştiniz. Mesela şey hocam, karakter olarak nasıl bir yapıda olmasını hayal ederdiniz?
Kimin? Kardeşimin mi?
Evet, kardeşinizin.
Yani benim gibi olmasını isterdim belki. Eğer büyüksem benim sözümü mantık çerçevesinde dinlemesini isterdim. Yani çok uslu olmakla birlikte, yani böyle oturup duran insanları da çok sevmem ben. Her şey normalinde, denginde yapılmalı diye düşünüyorum. O şekilde olumlu, müsbet bir kardeşlik düzeyi isterdim yani.
Peki kardeşim dediğiniz var mı? Yani mesela arkadaşlarınızdan, komşularınızdan dertleştiğiniz?
Ben genelde dertleşmem Barış Bey. Ben genelde dert dinlerim. Bir Gülbül abla derler bana. Büyük küçük hiç fark etmiyor. Dertlerini dinler, mantık çerçevesinde yerine getirmeye çalışırım. Bir yol göstermeye çalışırım. Bilmediğim konu varsa yönlendiririm bir bilene. Genelde ben kendim derdimi kendimle yaşayıp kendim çözmeye çalışırım. Duygularımı da çok fazla belli etmemeye çalışırım. Özellikle üzüntülü olan duygularımı, tabii ki Allah korusun bir yakının vefatinde tabii ki hiç kimse duygularını gizleyemez.
Tabii canım.
Canın gidiyor, o ayrı bir mesele. Ama yaşadığın işte sevinçleri paylaşırım. Ama üzüntüleri ben kendi içimde daha çok yaşamaya çalışıyorum.
Peki üzüntüleri biz insanoğlu içimizde yaşayabiliyor muyuz hocam? Yani böyle bir mesela hani böyle bir kapasiteyi bir insanoğlu kaldırabilir mi mesela? Öyle düşündüğünüz zaman.
İnsanoğlu her şeyi kaldırabilir. Şuradan bir örnek vereceğim ben. İşte gözüyle besleyip büyüttüğü bir canı, evladını kendi eliyle toprağa koyabiliyorsa
doğru.
Bir insan, o insanın Allah'a olan inancı ve imanı olduktan sonra dağına göre kış veren Allah, insanına göre de dert verir. Çekemeyeceği derdi elbette ki vermez. Çünkü onları insanı Allah yarattığı için hiçbir zaman kötü olmasını istemez kullarının.
Tabii.
Ya Rabbim. Bunu düşünerek hep olumlu sonuçlar çıkartmaya çalışıyoruz hayatımızda da zaten.
Kesinlikle. Rabbim sağlık saat. Ben bana hep diyorlar işte o kadar böyle anlatıyorlar şu olmuyor şey etmiyor. Dedim ki diyorum ki yani Rabbim sağlık saat verdikten sonra her şey olur. Ekonomik özgürlük de olur. Evde olur. Arabada olur. Evlat da olur.
Her şeyin çaresi var. Çaresi olmayan sadece ölümdür.
Kesinlikle. Yani evet gerçekten öyle.
Yani her şerden bir hayır bekleyiniz demişler.
Aynen.
Bununla ilgili de bir hikaye duymuştum. Onu kısaca anlatmak isterim.
Tabii.
Bir kişi işe giderken bineceği gemiyi karşıdan karşıya eminim İstanbul'da yaşıyordu anlatımına göre. Geçerken kaçırmış, işe hayıflanıyormuş kendi kendine, işe geç kaldım işte patronum beni kovacak şöyle böyle. Bu bir tabii belki rivayettir.
Tabii.
Bineceği gemi batmış. Bir sürü insan telef olmuş.
Gemide.
Ve bu şerrin evet. bu şerrin kendisi için hayır olduğunu düşünmüş ve şeye gelmiş, kıbleye, secdeye gelmiş, şükretmiş Allah'ına.
İşte bu da bir, bu da bir vesile, bu da bir aynen öyle, bu da bir hayat hikayesi, güzelmiş. Hocam, çocukluk yıllarınız her şeye rağmen ben buradan enerjinizden de anlıyorum. Çok güzel geçti. Bu eksileri sordum az önce de. Bu mesela tek çocuk olmanın artıları nasıl sizin için? Nasıldı yani?
Şimdi ben tek çocuk olmanın artıları yanı sıra annem benim 3 yaşında vefat etti.
Allah rahmet eylesin.
Evet, yani hiç anne şeyini, duygusunu yaşayamadım maalesef. Onun için çocuklarıma da hemen hemen büyüdükleri, bizlerden uçup gittikleri zamana kadar iyi bir anne olmaya çalıştım. O eksikliğimi çocuklarımda gidermeye çalıştım. Üvey annem vardı. Tabii ki bu müspet kadının da içinde çok farklı bir geçmiş bulunmakta. Tabii ki nasıl bir göz takıldığı zaman orijinali gibi olmuyorsa, ben böyle tabir ediyorum, hiçbir şeyin orijinali gibi olmadığı gibi anne de tabii istisnalar kaydı olmaz. Üvey evlatlarına gerçekten anneden iyi davranan annelerimiz vardır. Onların ellerini hürmetle öpüyorum. Eğer
tabii ki de
güçlüğe sahip insanlar varsa hayatımızda. Onların zorluklarını taşıdım. Daha sonra işte büyüdük. Kendi ayaklarımızın üzerine dikilmeye başladık. Biz anne, baba, yani üvey anne, baba ve babaanneyle birlikte aynı evde yaşıyorduk. Tabii üveylik olunca bir sürü sorunlar yaşıyorduk. Yani böyle sıkıntılar içinde, hiç ders çalışmadan sınava girdiğimi biliyorum ben. Üzülmem nedeniyle ya da o anki konumum nedeniyle gibi gibi. Şükür elhamdülillah. Dediğim gibi bakın, ben hep buna bağlıyorum. Belki seyircilerimiz de rahatsız olabilirler mi bilmiyorum ama bu kuvveti Allah'tan alıyoruz biz. Gerçekten Allah'a inanıp sığındıktan sonra ve iyi bir insan olduktan sonra her şey çok güzel gidiyor. Tabii ki olacak. Biz haşa huzurda peygamber değiliz. Dört dörtlük de değiliz.
Tabii canım.
Kusurumuz insan olarak bizim de vardır. Ama bu eksilerimizi, artılarımızı kapatmaya çalışacağız. Hayat bizim hayatımız. Verilen sınavlar bizim ise eğer, etrafımızdakilerin de bizler birer sınavıyız.
Kesinlikle öyle. Peki Ümran Hanım, ya bu kadar hani zorluğu, bu kadar şeyi açtınız. Nasıl vakit geçiriyordunuz? Acılarınızı nasıl dindirirdiniz?
Oyalanarak. Engelimi de öyle açtığımı düşünüyorum. İnanın, engel durumunu veya üzüntümü, derdimi düşünecek zamanım olmuyor, biliyor musunuz benim?
Olmuyor tabii ya. Bizde öyle bazen, mesela bu kadar şeye rağmen diyorum, ben hayret ediyorum kendime. Hani nasıl sıkılmıyorsun diyorlar. Dedim nasıl sıkılayım yani, insanları
sıkılacak vakit bulamıyoruz ki zaten.
İnsanları dinlemekten sıkılan şey yapmıyoruz yani.
Evet, biz ailecek pandemide hep birlikteydik. Çocuklarım benim üniversitede kimi öğretmen olarak görevini yapmaktaydı. İki çocuğum var.
Evet, Allah bağışlasın.
Pandemide gerçekten pandemi bazı şeyleri götürdüğü gibi bazı şeyleri de geri getirdi. Ailecek hepimiz aylarca bir aradaydık aynı evde. Mesela işte canımız sıkılmaya ramak kala hepimiz birer kitap alıyorduk elimize. Okumayı seven bir aileyiz. Ben de görmediğim için sesli kitap dinliyordum. Aynı ortak kitap buluyorduk. Onlar kitap okuyorlardı. Ben de dinleyerek okuyordum kitapları. İşte kaçıncı sayfaya geldin, şu bu. İşte beraber ailecek ortak oynayabileceğimiz oyunlar buluyorduk. İşte sohbet ortamı yarattık birbirimize. Kimi geldi, ortak bir film bulduk, seyrettik. Bu şekilde geçirdik. Yani insan istediği zaman gerçekten oyalanacak bir sürü şey buluyor. Benim en ufak bir boş zamanım olduğu zaman ben ya bir kitap açarım, dinlerim. Ya engellerle ilgili bir çalışma yaparım düşünerek. Ya bazen önemli bir zamansa dinen bir şeyler yapmaya çalıştım. Bu gibi şeylerle vakit geçirerek boş zamanlarımızı hem değerlendirmiş oluyoruz. İnanın elde edilen bilgi ve belgenin hiç kimseye zararı yoktur. Daha da faydası yoktur. Faydası vardır.
Kesinlikle. Vallahi ben de yani pandemi döneminde mesela bakıyorum kendime de yazılar yazdım, kitabı okudum. Ne bileyim belli şeyleri daha çok hızlandırdım. Hayatta mesela benden getirmediği ama daha şey bana daha çok getirdiği şeyler var. Tabii ki de götürdüğü şeyler var. Nedir? İşte komşularımız, akrabalarımızı kaybettik. Rabbim hepsine rahmet etsin. Çok önemli kişileri kaybettik tabii ki de. Hem dinen olarak baktığımızda önemli hocalarımızı kaybettik.
Tabii yan yanasın evladına bile sarılamadın aynı evin içinde.
Sarılamadık aynen öyle hocam yani.
Evet. Bu... Allah bir daha göstermesin. Amin. Bu gibi doğal afet ve hastalıklarla bizleri terbiye etmesin inşallah.
Aynen amin amin hocam. Aslında her şey belli bir şeye kadar geçiyor yani belli bir sürece kadar her şey... Belli bir şeyleri şey yaptığın zaman geçiyor. Bu hocam şunu sormak istiyorum burada ben size. İlkokul döneminiz nasıl başladı peki? Bu kadar acıya, bu kadar şeye rağmen okuma isteğinizi ailenizden geldiğini zaten belirttiniz ama hani sonuçta bir üveylik bir durumu var. Bu bölümü nasıl aşıp artık kendiniz bir şey yapmaya karar verdiniz?
Ya genelde aynı evin içinde ortak zaman paylaşımları kısmen ciddi kısmen samimi olmakla birlikte. Bunun haricinde biz babaanneyle birlikte yaşadığımızdan babaanneyle daha çok vakit geçirirdim ben. Çok severdim onu nur içinde yatsın.
Allah rahmet eylesin.
O da bana çok sahip çıkardı. Babam da hakeza. Ailem de hem annemin ölmesi hem tek çocuk olmam hem sonradan işte engel durumuna kavuşmam falan belki bunlarda da etkidir. İlkokulda güzel bir öğretmenim vardı. Aynı sizler gibi tatlı dilli güler yüzlü. O da çok önemli. Yani öğretmen ve dersi sevdikten sonra başarılı olursun.
Tabii.
Bunlar çok önemli meziyetler. Gözlük kullanıyordum. Ortaokul döneminde bir Rum doktoru sayesinde hastalığımın tavuk karası olduğunu fark ettik. Ve lise dönemlerinde işte gözlük kullanıyorduk gene. Tabii eskiden işte kör ama diye nitelendirilen sıfır körler. Bu şekilde gözlük kullandıktan sonra yapılan bazı şeylere sakarlık deniliyordu. Yani sakar olarak nitelendiriliyordu. Mesela çarptığın zaman, hı hı, işte farklı bir şey devirdiğin zaman eşyaları falan gibi. Bu türlü şeylere ulaştık. İşte liseye bitireceğim sene ödül olarak hem de tedavimle ilgili belki yurt dışında bir gelişme vardır diye teyzem yurt dışında yaşıyor. Onun yanına hem uçağa tatile gittim hem de bir Alman doktoruna tedavi olmak için müracaatta bulunduk, randevulaştık. Daha sonra işte doktor benim suratıma aleni 40 yaşında dedi kör olacaksın dedi.
Net bir şekilde.
Evet, net. Bayağı böyle bu şekilde. Tabii o anda şok oluyorsun. Gözlük kullanıyorsun, herkes gözlük kullanıyor diye belki kendini teselli ediyorsun ama hayatın acı gerçekleriyle de karşılaştığın zaman da tabii irkiliyorsun, endişe duyuyorsun. Bilemiyorsun körlüğü bilmediğin için sonradan ne olacağını. Tabii ki etrafında bazen görüyorsun belki caddelerde şunda bunda onlar gibi olacağını düşünüyorsun gibi gibi. Tabii lise çağındasın, ergensin. Eve gittiğim zaman, teyzemlerin evine gittiğim zaman odayı kendimi kilitleyip saatlerce ağladığımı biliyorum mesela.
Aslında bu çok büyük mesela bakıldığınızda. Evet, açtınız, buralara kadar geldiniz, anne oldunuz ama o günleri de oyalanarak veyahut da hani bir şeyleri sindirerek mi geçirdiniz?
Görerken de ben gözlükle de bile olsa hastalığımı bilsem de işte etkin şiir okuma yarışmalarına katılırdım. İşte folklor oynardım. Tabii ki bu şekilde davranınca da medeni cesarete sahip olan insanlar devamlı bu gibi etkinliklere katılır. Temsili etmek için gerek okullar gerek kurumları. Bu şekilde bir sürü ödüllerimiz falan oldu. İşte şiir yazıyordum. Tabii o zaman yazarak yazıyordum. Daha sonra şiirleri ilham deniliyor işte bir iş görürken ya da aklına geldiği zaman kendi kendini oluşturup tabii o zamanlar böyle cep telefonları, kayıt cihazları falan yok.
Yoktu.
Evet, kendi kendini oluşturup ezberliyordum. Birleştirip birini bulduğum zaman kağıda döktürüyordum. Böyle bir küçük bir defterim oluşmuştu o zaman için. Hatta burada okuyacağım ilk ve tek olarak bir daha da yazmayacağım bir engelli şiir yazdım. Onu sizlere sunmak isterim.
Çok teşekkür ederim. Peki mesela kafiyeli mi yazarsınız? Ben de yazıyorum da. Mesela yoksa serbest mi yazarsınız?
Kafiyeli yazarım.
Kafiyeli. Ben de çok kafiyeli yazıyorum
ya
da.
Ya çift kafiyeli yazarım ya dört kafiyeli yazarım ya da en son mısrası aynısını yazarım.
Ben bazen mahlas da kullanıyorum hocam bazen de. Mahlas da güzel oluyor bence.
Ben ismimi hiç kullanmadım. Yani genelde arkadaşların çocukları olsun işte tanıdıkları olsun bana genelde belirli gün, özel gün ve haftalarda bir şeyler yazdırırlardı. Hmm. Kompüsyon yarışmalarına falan sokarlardı çocuklarını. Orada başarı elde ederdi çocukları. Kompüsyonlar bizim yazdırdığımız. O şekilde çalışıyordum. Bu çalışmalarda ben şiir olarak değil de ilerleyen zamanda Yiğit Ölür Kalır eseri tabii ki belki yaptıklarımız anılacak. İyi insan olarak tabii. Ölmek çok güzel bir şey. İyi anılmak, arkandan dua edilmek. Bir eser bırakmak da arzusundayım. Ona hiç daha vakit bulamadım ama.
İnşallah.
Evet, hayatımdaki kadın manzaraları diye bir mesela kitap yazmak isterim mesela.
Çok güzel olur. Biz de çok destek veririz bu konuda. Bence çok iyi bir fikir olur sizin için. İnşallah başarırsınız. Tabii.
Vakit bulabilirsem. Terzi kendi söküğünü dikemezmiş.
Peki. Yani
biz de kendimize vakit bulabilirsek böyle şeyler de düşünmüyor değiliz.
İnşallah olur hocam. Kalbimiz sizlerle her zaman için. Peki o dönemleri tabii ki de siz de az önce anlattığınız gibi zor dönemler geçti ve artık görme engelli bir birey olarak yaşama devam edeceksiniz. O süreç nasıl ilerledi hocam? Hani bundan sonra neler gerçekleşti? Neler yaptınız?
Evet, tavuk karısı denilen bizim görme kusurumuz öyle Türk filmlerindeki ya da bazı durumlardaki gibi aman Allah'ım kör oldum falan diye bir olayımız yok. Bizim de 30 tane hastalığımızın çeşidi var. Neredeyse belki daha fazla. Hı hı. İşte yavaş yavaş körleşiyor. Avizeyi düşünün. Bir sürü içinde ampul var. Tek tek sönüyor ve karanlığa mahkum kalmak zorunda kalıyorsun sonunda. Bizim hastalığımızda da şakaklarımızda bulunan görme sinirlerinin tek tek kuruması yüzünden görme kaybına yol açıyor. Ve görme kusuruyla karşılaşıyorsun. Gözümüz sağlam. Arkada retina bölümündeki şakaklarımızda bulunan yaklaşık 3000 tane ince kılcal damar şeklinde görme sinirlerin kurumasıyla bu hastalık ortaya çıkıyor. Ve biz gözümüzü bir başkasına göz olarak yani görünen yeşil mavi renkli gözler gibi verebiliyoruz. Sağlıklı bir retinası bulunan bir sadece o göze ihtiyacı olan bir birey. Bizim gözümüzde hayata güzel bakabiliyor.
Ne güzel.
O böyle bir şey olsa ben organlarımı bağışladım. Kütahya'da bir fuarda organ bağışı vardı. Biz o zaman çocuklarımız da küçüktü. Tabii ki akıl baliydi. Kendileri de yapabilecek durumdaydı bağışını.
Tabii canım.
Gittiğimizde ailecek gördüğümüz, öldüğümüz zaman sağlam olan bütün organlarımızı bağışladık.
Ya ne güzel. Tebrik ediyorum ya. Ben de inşallah bir adım atmak istiyorum ama inşallah bana da nasip olur bir gün.
Zaten tabii ki herkesin dinine ve düşüncesine saygı duyuyorum ben. Zaten çürüyüp gidecek. Önemli olan bizim ruhumuz. Yani. Ve dünyada gerek dinen, gerek ilmen, gerek insancıl olarak yaptıklarımız. Bu gidecek ahirete. Ve toprağa karışacak bedenimiz. Organlar da çürüyecek. Neden çürümek yerine bir başkasının bedeninde engel durumunu kaldırmak düşünün. Hayat bulmasın, can bulmasın.
Bence de.
Ben böyle düşünerek bu bağışı gerçekleştirdim. Rabbim de niyetimizin halis olduğunu biliyor. Eminim de Rabbimin de, çünkü onu bizleri onlar Rabbim yarattı. Hoşuna gidecektir.
Kesinlikle, kesinlikle. Hocam, daha sonraki süreçlerde tabii her insanın olduğu gibi bir evlilik süreciniz başladı. Rabbim herkese nasip etsin. Bazen de şey oluyor, hani böyle bana diyorlar, işte başka yerlerden duyuyorum, işte gören evlilik, işte görmeyenle görmeyen, işte şöyle böyle oluyor. Aslında bu tam soru buraya geldi. Nasıl başladı yuva hayaliniz sizin?
Ben az evvel de söyledim. Hayatımızın her alanında eksiler ve artılar vardır. Eksileri göz ardı ederek artıları kullanmaya çalışırsak bu evlilikler ve iki kişiyle arkadaş olsun gerek eş olsun gerek anne baba olsun evlatla birlikte diye düşünün. Sıcak ilişkilerde sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde devam ettirilirse bence her şeyin süreci uzun soluklu olur. Ben 30 yıllık evliyim. Eşim engelsiz. Ben görerek, severek evlendim eşimle. Ve hiç pişman değilim. Tekrar aynı şeyle karşılaşırsam, aynı şeyi eşim de başkalarına da bana da öyle söylüyor. Tekrar aynı insanla evlenirim diye düşünüyorum.
Kesinlikle.
Dediğim gibi bu söylediğim çerçevelerden uzaklaşmazsanız eğer, sabırlı olursanız, sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesini bozmazsanız, bütün ilişkiler, buna evlilik de dahil, uzun süreçli olur. Ben görerek evlendim. Düğünümü, gelinliğimi, mobilyalarımı görerek yaptım, seçtim. Tabii ki hastalığımı biliyordum ve eşime de benim ileride kör olacağımı söyledim. Bütün ilişkilerde olduğu gibi evlilikte de yalan en büyük düşmanıdır evliliklerin sürmesinin. Yalandan uzak durma taraftarıyım. Bu nedenle de uzun sürdüğünü de düşünüyorum evliliğimizi.
Tabii.
Söyledim ben açık açık, ben dedim görme engelli olacağım. Olsun dedi. Ben seni sen olduğun için sevdim. Hiç mahsuru yok benim için dedi. Bu şekilde çok şükür iyi bir örnek. Kütahya'da da hep söylerler. Yani örnek bir aile diye sağ olsun sevenlerimiz, dostlarımız takdir ederler. Sürdürüyoruz hayatımızı.
Allah'ın birliğinizi, beraberliğinizi daim etsin. Çocuklarınızla,
Onların
eşinizle.
başına versin.
Amin, amin.
Şimdiki gençler ve aileler çok sabırsız. Yani her şey
Maalesef.
olup bitsin. Her şey ben, özellikle ben ögesi çok revaçta. Bir kere benden, bencillikten, egoizmden uzak durmamız lazım her alanda. İnanın böyle olunca insan hem kendini hem başkalarını mutlu ediyor. Hayatımı hiç kendim için yaşayamadım, hep el için yaşadım.
Ben de aynı. Ben de onu diyecektim hocam. Siz evet, aynen.
Evet.
Ben de öyle
Hep
ya.
bundan üzüntü duyuyor muyum? Duymuyorum ama bazen sıkılıyorum. Ama huyumdan da vazgeçemiyorum. Memnunum ben böyle davranmaktan. Çok olumlu sonuçlar veriyor böyle davranışlarım bana. Kendi kendimi üzüyorum. O başka mesele olsun. Önemli olan Allah'ın hayrını ve takdirini, razısını almak.
Amin.
Onu da alıyoruzdur inşallah.
Kesinlikle. İnşallah alıyoruzdur. Evet, daha sonra da hocam, mesela bu evlilik sürecinizde tabii ki de dünyalar tatlısı iki tane çocuğunuz dünyaya geliyor. Şimdi mesela çocuklarınız okuyorlar mı, çalışıyorlar mı artık hayatlarını?
Büyük kızım 93 doğumlu, Yıldız Teknik Üniversitesi'ni bitirdi.
Allah bağışlasın.
Birincilik de bitirdi ve şu anda daha önce 3 sene Şırnak'ta öğretmenlik görevini yaptı. Şimdi Eylül ayında evlendi eşiyle, o da severek evlendi. Osmaniye'de eş pratisyen hekim, doktor, sağlık camiamızdan. Bu arada bu pandemi döneminde fedakar ve özverili de bulunan bütün sağlık camiasına en
Hocam.
alttan en üste kadar minnet ve şükranlarımı sunuyorum.
Teşekkür ederim. Onları gönülden alkışlıyoruz efendim. Sağlık çalışanlarımız bizim her şeyimiz.
Evet. Daha sonra işte ikinci kızım, büyük kızımın adı Gözde,
Evet.
küçük kızımın adı da Özge de önce hukuk istiyordu, sosyal bilimler mezunu lise olarak. Hı hı. Daha sonra şeye geçti. Daha sonra kendi yemek yapmayı ve yemeği çok seviyordu küçük kızım. Gastronomi okumak istedi. Biz çocuklarımıza hiç yön vermedik. Şöyle yön vermeye çalıştık. Nerede severek, isteyerek devlete, millete hizmet edeceklerse orada olsunlar diye yönlendirmeye çalıştık. Büyük kız İngilizce öğretmen olmak istedi. Diğeri gastronomi olmak istiyor. İşte büyük kız Polonya'da Erasmus yaptı sınavını kazanarak. Başarılı öğrenci olarak burs aldı. Küçük kız da aynı şekilde Erasmus'unu İtalya'da hem de pandemi döneminde yaptı. Millet evinden çıkmazken biz evladımızı tam böyle sıcak zamanda pandeminin İtalya'ya gönderdik. Bir daha aynı fırsatı belki bulamayabilir. İlerleyen günlerde daha farklı uygulama olabilir. Erasmus'lar kaldırılabilir diye. Hı hı. İtalya'da yaptı. Şimdi de Ahmet Dede diye bir gastronom ve restoran sahibi, Masterchef. İrlanda'da bir restoranı var. Staj sınavında kazandı. İnşallah Temmuz'da küçük kızımız İrlanda'ya gidecek. Gastronomi alanında 4. sınıf zaten bitiriyor bu sene okulu. İşte böyle iki kızımız var, sağlıklı, şükür. Onlar da bizi hiç üzmediler.
Evet.
Maddi hem manevi açıdan. Elhamdülillah. İnşallah iyi yetiştirebildiysek ne mutlu bize.
Bence çok iyi yetiştirdiniz. Allah'ım bağışlasın. Allah'ım herkese nasip etsin. Bizlere de nasip etsin diyelim. Daha sonralarda da mesela sizin en büyük projenizden bir tanesi spor kulübü başkanı olmanız ve belli bir kuruluşu temsil etmeniz. Bu nasıl başladı hocam?
Evet, bu çocuklardan sonraki dönemi hemen ben kısaca geçiş yapayım. Şimdi çocuklar ayakları üstüne dikilmeye başladıktan itibaren artık ben de verimli olma çağım diye düşünerek işte bu gezmeler, gezekler, altın günleri diye günlerimiz de vardı. O zaman da ben hareketliydim ev hanımı olarak.
Hı hı.
Yani hepsine yetişmeye çalışıyordum. Hem eve hem bu türlü toplantılara, bayan toplantılarına, görme engelli olmama halinde bile. Çocuklar işte büyüdükten sonra ben artık başkalarına da fayda sağlamak istedim. Zaten dedikoduyu çok seven bir insan değilim. Uzak durmaya çalışıyorum. Çünkü o ortamlarda bulununca o günah sen de ister istemez katılıyorsun.
Alıyorsun. Aynen hocam.
Aynen. Boş zaman diye düşünüyorum bu şekildeki davranışları. Görme engelli olarak ben üniversite okumamıştım. Görerken kazandığım halde. O zaman görme engellimle ilgili değil, evimin tek çocuğu olmam nedeniyle babam kıyamamıştı. Ankara Hacettepe Üniversitesi'nde tıbbi dokümantasyon sekreterliğini kazanmama rağmen şey yapamamıştım, gidememiştim. O bende ukde kalmıştı. Bu benim özelimdi çünkü.
Hı hı.
Üniversite okumak istedim ama görme engelliydim artık. Bir akrabamla konuşurken, Konya Üniversitesi'nde Selçuk'ta çalışan, konuşurken o da görme engelli asistan ve öğretim görevlileriyle karşılaştığı zaman sormuş. İşte nasıl yapıyorsunuz, görme engelli bir akraban var, nasıl buldunuz falan diye benim bu isteğimi bildiği için üniversite okuma hayalimi. Onlar da işte eskiden kayıt tutuyorduk, teypler vardı, şimdi farklı materyaller var, şöyle böyle diye beni tanıştırdı o arkadaşla. Daha sonra Kütahya'daki Görme Engelliler Derneği, Altı Nokta Körler Derneği Kütahya Şubesi'yle tanıştım. Orada sağ olsunlar kısa zamanda beni saydılar, takdir ettiler, adapte olduk. Orada bir görme engelli arkadaş da eşim getirdi, götürdü onu bana, beni ona. Bilgisayar o zaman masaüstüydü. Masa üstünde sesli bilgisayar öğrendim. Ondan sonra işte üniversite sınavına hazırlanayım, hazır bilgisayar öğrenmişken de diye düşünürken memurluk sınavlarının açıldığını duydum. Tabii ki kendi kendimize olsaydık belki çok dikkat etmezdim. Hani hem ihtiyacım yoktu, hem bu yaştan sonra ne gerek var gibi düşünürdüm. Ama görme engellilerle birlikte yaşayıp da oradan da bunu duyunca hadi bir deneyeyim bakayım dedim. Çocuklarımı okula, eşim işe gönderdikten sonra öğleye kadar bizim buralarda hem cinslerim ev hanımları aynı yaşta olanlar yani uyuyorlar genelde öğleye kadar falan. Hareketsiz oluyor hayat. Ondan sonra onlarla irtibat kurana kadar ders çalıştım laptoptan, CD'lerden. Şimdi ki gençler şanslı.
Tabii.
12'de ben memur olarak sınav kazanarak ilk atamalarla girdim memuriyete. Şimdi YouTube'dan falan var. Biz Altı Nokta Körler Derneği kütüphanelerinden işte şuradan buradan hep CD getirttirdik ders CD'leri. Onları ezberledik. Gece herkesin işte meyvesi şu bunu ihtiyaçları giderdikten sonra 2'lere 3'lere kadar gene ders dinlerdim. Görmüyoruz çünkü. Biz sonradan görme engelli olduğumuz için birey alfabesi de bilmiyoruz. Hı hı. Sonradan ben dernekte kurs açtım ama işte yarım yamalak bildiğini tekrar etmeyince birey alfabesini unutabiliyorsun. Dinleyerek çok laptopun üstünde, bilgisayarın üstünde uyuduğumu biliyorum. Çok şükür elhamdülillah. Rabbim nasip etti. Ama o ders çalıştığım zamanlarda Ramazan'dı. İşte Allah'ım mahcup etme, inşallah kazanayım, başkalarına da faydam olsun maddi açıdan diye dua ederken sonuçlar geldi. 2012'nin Eylül ayında Kütahya İl Milli Eğitim Meslek Lisesi'ne atandık. Benden önce görme engelli kardeşlerimiz, arkadaşlarımız hemen bakıp görmüşler. Hemen aradılar, dediler ki bana. O zaman bana işte Ümran Hocam diyorlardı. Başkan yardımcılığı görevindeydim dernekte Altı Nokta'nın. Biz biliyorduk zaten senin kazanacağını. Biz senin için hep dua ediyorduk derler, demişlerdi.
Ya ne güzel.
Evet, güzel bir tecrübeydi o da. Daha sonra hazır bilgilerim sıcakken biraz daha üstüne koydum. Üniversite sınavına girdim. O zaman için sosyal hizmetler açık öğretim 2 yıllık vardı. 4 yıllığı yoktu. Matematik hem çok sevmemem nedeniyle hem de görme engelli olmam nedeniyle çok başarılı olamayacağımı düşünerek genelde sosyal dersleri üniversitelerde okumak, hizmet etmek istedim. Ve memuriyetim nedeniyle de belki Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'nde görev alabilirsem engelli kardeşlerimize de faydalı olur düşüncesiyle sosyal hizmetler ön lisans bölümünü kazandım. Puanım yüksekti ama tercihim böyle farklı meslekler olmadığı için öğretmenlik de olamazdı. Çünkü çocuklarım buradaydı. Eşim özel sektörde altın, çini ve seramik şirketinde satın alma müdürlüğü yapıyor. Hı hı. O da benim arkamdan gelemeyeceğine göre mecburen bir de engelliyiz getir götür olacak her gün okula, işe, işten izin almak falan. Bunları düşünerek açık öğretim sosyal hizmetleri bitirdim. Daha sonra sınavsız geçiş hakkı oldu. Hadi dedim spor birimiyle ilgiliyim. Biraz daha bilgi birikimim olur belki. Belki genç spor il müdürlüklerinde görev alabilirsem engelli kardeşlerime spor alanında faydalı olabilirim. Spor yönetimini seçtim. Şu anda spor yönetimi okuyorum.
Ne güzel.
Daha sonra Türkiye Beyaz Ay Derneği Kütahya Şubesi'nde görev aldım. Orada da başkan yardımcılığı görevinde bulundum 4 yıl. Sonra görme engellilerle ilgili spor faaliyeti yapan Kütahya'da bir dernek yoktu. Engellilerimize hem sosyal aktivite sağlamak, hem özgüvenlerini kazandırmak, hem eğer sporda başarılı olurlarsa milli takım falan seçilirlerse ekonomik özgürlüklerini kazandırmak, aynı zamanda sağlıklı bir bireyler olarak hayatlarını sürdürmeleri için Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü'nü kurduk. 2016'da başkanlığı bize tevdi edildi. İki dönemdir bu üçüncü dönemim. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü'nün başkanlığını aynı zamanda biz başkanlar biliyorsunuz anne babalar da öyledir. Jokerizdir. İhtiyaç duyulduğunda tabii ki o sporu çalışarak emin olmadığım hiçbir işe ne el atarım ne adım atarım. Çalışarak lisanslı sporculuğunu da yapıyorum kulübümün. Sporcu olmadığı zaman ya da örnek teşkil etmek üzere satranç kursu açtık kulübümüzde. Ben de hiç bilmiyordum. Görerken diğer oyunları işte okeymiş, tarlaymış gibi damaymış, övmüştüm ama hiç ilgimi çekmemiş. Ama görme engelli olarak kendim açtığım kursta kendim de öğrendim. Satranç oynuyorum, büyük zevk alıyorum. İddiam yok ama sadece beynimle ilgili bu hamleler çok seviyorum yapmayı. Onun için satranç oynuyorum. Halterde sporcularımıza biraz daha hareketlendirmek amaçlı hocamızın ve velilerimizin ısrarıyla çok sevmiyordum ben. Halter hem bayan sporu olmadığını düşünüyordum hem de kıyafetinin çok bayanlara uygun olmadığını düşünüyordum. Ama Serde Halter'de varmış yapmak. Halter çalıştık sıkı bir şekilde son bir ay, özellikle son bir hafta çocuklarla beraber. 2019 Türkiye Halter Şampiyonası'nda Görme Engelliler Spor Federasyonu'nun Nevşehir'de düzenlediği Türkiye Şampiyonası'nda kendi kilonda altın madalya sahibi oldum.
Vay güzel.
Evet, arkadaşlar kimin diyorlar, sen artık kavga falan da edemezsin. Yenge diyorlar, kızdığımı seni aşağıya atar, dördüncü katlasın, dikkat et falan diyorlar. İşte Golbol diye bayan erkek takımı kurduk. Geçen sene bir günüm bir günümden eşit olmasın felsefesini taşırım ben. Etrafımı da o şekilde çalıştırıyorum. Hatta Kütahya'da benim lakabım bir gazeteci arkadaş koymuştu. Artık benimsediler. Çalışan, çalıştıran, çalışkan başkan diyorlar bana Kütahya'da.
Vay.
Çalıştırıyorum yani. Etrafımdakileri de çalıştırıyorum. Kendim de çalışıyorum. Allah sağlık verdiği müddetçe de çalışırım. Isteyen demir ışıldar demişler.
Kesinlikle öyle.
Biz kendimize de faydası oluyor tabii, çalışmanın zararı olmaz. Böylelikle işte Golbol bayan takımlarında da oyuncuyum. Hı hı. Kimi zaman sporcu olduğu zaman yeterlilik derecesinde oynamıyorum. Ama şimdi mesela bu hafta 10-18 Mart tarihleri arasında Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonumuzun düzenlemiş olduğu Karaman'daki bayanlar 2. ligde oynuyoruz biz. Kütahya Engelliler Zafer Spor Kulübü olarak ilk devresini oynamak için gideceğiz. Transferlerimiz var. Çok güzel, azimli, heyecanlı çocuklarımız var. Onlarla birlikte ben de aldım lisansımı. İnşallah golbol takımında yedekte olsun, Allah korusun bir şey olursa destek olayım, yoruldukları zaman dinlendireyim diye oynayacağız. Yani oynamanın çok güzel zamanları var ama sporcu olarak oynayıp da aynı zamanda o abiyi başkan olarak götürmek bayağı bir zorluyor bizi. Şöyle ayak ayak üstüne alıp sodamızı elimize alıp maçı seyretmek güzel ama bazen de onun heyecanı oynamaktan daha çok da olabiliyor. Çocukların oynuyorlar işte, gol atıyorlar ya da rahatsızlanıyorlar gibi endişesi. Onu da yapamıyorum. Sporculuk yaparken de sporda bir yandan oynuyorsun, bir yandan spordan sonra bakalım nelerle karşılaşacağız diye düşünüyorsun. Kulüp başkanı olmak gerçekten dernek başkanı olmak gibi değil. Dışarıda işte otelini ayarla, yemeğini ayarla. Terledi mi, soğudu mu, işte yiyecek, ne istiyor, ne seviyor, bunlar hep bize bağlı. Hem sporcu hem başkan olmak bayağı
zor
iş oluyor ama onu da yapıyoruz elhamdülillah.
Kesinlikle. İşiniz çok zor ama çok da güzel bir iş. Sizlere başarılar diliyorum. Umuyorum ki sizlerle bir araya gelir bir proje yaparız. Oradaki İnşallah. Arkadaşlarımızla Kütahya'ya yolumuz düşer. Ben şimdi Eskişehir'de ilahiyat okuyoruz. İnşallah bu sene de bizim son senemiz. İnşallah bu seneyi de bitirdik mi biz belki bir gezi yaparız. Kütahya'ya kendimizi
tabii
atarız.
Çok kısa mesafemiz.
Evet.
Onun için her zaman bekliyorum. Yani havalar da güzelleşsin. Daha çok gezdirme imkanımız olsun.
Tabii.
İmkanımız olsun. Yolunuz düşmesi önemli değil. Özel telefon açıp gelebilirsiniz. Bizim kapımız hem kulübümüzün, derneğimizin hem Öztürk ailesinin, herkese gece gündüz açıktır. Hani derler ya, yanlış hatırlamıyorsam ya Yunus Emre ya Mevlana olacaktı. Tabirde hata yapmak istemiyorum. Bizim gönül kapımıza vuran buyursun gelsin diyoruz.
Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sizleri gönülden alkışlıyorum. Gerçekten başarı hikayeniz takdire şayan ve ben ilerleyen dönemlerde bu programı kitaplaştırmak istiyorum inşallah, benim hikayem programını. İnşallah sizin hayat hikayenizi de yer vereceğim.
Tabii ki yardımcı oluyoruz. Elimizden geldiğiniz.
Evet, çok teşekkür ediyorum. Şimdi program yavaş yavaş sonuna geldik. Bir şiir, konuk ve dost köşemize geçeceğiz. Öncelikle çok teşekkür ediyorum bugün bana vaktinizi ayırdığınız için. Şimdi nice engelliler var. Evine kapanık, özellikle görme engelliler var. Ekonomik özgürlüğü olmayan, işte ne bileyim hani belli şeyleri denese de güzel puanlar alsa da ailesinin bazı konfliksiyonları nedeniyle sınavlarda belli şeyleri gösteremeyenler var. Bunlara mesajınız nedir bu tür durumlara?
Tabii ki bizim hayat hikayemiz bitmez. Barış Bey, değerli izleyicilerimiz de sıkmak da istemiyorum.
Sağ olun.
Ben bu kulüp haricinde Sayın Başkanımızın, Federasyon Başkanımızın, yönetim kurulumuzun takdirleriyle Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu'nda sponsorluk kurulu başkanlığı da yapıyorum. Hı hı. Orada 6 kişiyiz, çok güzel bir ekibimiz var. İnşallah federasyonumuza ve kulüplerimize faydalı olmak için, işler çıkarmak için bu görevi kabul ettik. İnşallah orada da başarılı olmaya çalışırız.
İnşallah.
Daha sonra bir Çalıştay'a gitmem nedeniyle Kütahya'da da bir TÜSİAD diye tüketicilerle ilgili bir derneğin bulunması nedeniyle arkadaşlarımız tarafından Tüketici Konfederasyonu'yla tanıştık. Tüketici Konfederasyonu'nda da bir engelli komisyonu kurmak görevi bize nail oldu.
Ne
Sayın
güzel.
Genel Başkanımız Aydın Ağaoğlu sayesinde. Ve engelli komisyonu kurduk. Oradaki gerçekten özveriyle fedakarca çalışan engellilerimizi, bir taşla ben koymak istiyorum diyen dernek başkanlarımızı, STK başkanlarımızı engelli boyutunda, engelli olsun olmasın, komisyonumuza dahil etmeye çalışıyoruz. Bayağı bir çığ gibi büyüyen bir aile oluşturmaya başladık. İnşallah orada da sorunlarımızı her akşam, haftada bir gün, salı akşamları TÜKONFET'in Instagram sayfasında Ümran Öztürk'le Engelsiz Salınacak diye bir program yapıyorum ben. Yaklaşık 25-30 dakika civarında bir program. Her hafta siz gibi bir engellilikle ilgili bir hususu işliyoruz. Ve bu sorunlarımızı not alıyoruz. İnşallah bu program biraz daha dosyamız biriktiği zaman ilgili mercilere gidip bunlar var ama eksik, bunları düzeltelim deme hakkına sahip olacağız. Aynı zamanda Halk Eğitim Müdürlüğü'nde Müdür Bey yanındayım. Santral Operatörleri Güvenliği yapıyorum. Memuriyette de. Bunları da sürdürmeye çalışıyorum. Bizler de kulüp başkanı olarak engellilerimize hiçbir masraf etmeden, çok önemli kendi özel ihtiyaçları haricinde, turnuvalara gidip götürürken, getirirken, kamp yaparken maddi manevi yardımcı olmaya çalışıyoruz. Buna rağmen inanın aileler özellikle kız çocuklarını yanlış bir şey yapıyormuşuz gibi göndermek istemiyorlar. Ama bilmiyorlar ki engelli çocuğu bulunan aileler bir gün gelecek bu kadar yakın oldukları kadar engellilerine yakın olamayacaklar.
Doğru.
Ve kardeşleri de onlar gibi onlara analık babalık edemeyecekler.
Çünkü
aynı evin içinde olmadıktan sonra engelli engelsiz hiç fark etmez. Hiç kimsenin kimseye faydası bulunmamakta. İşte bunun bilincine varmalı aileler. Yani engellinin başında değil, engelsiz çocukların, benim çocuklarım engelsiz. Ama ben onlara ta küçüklükten beri görme engelli olmam nedeniyle bile hiç engelimi kullanmadım hayatta. Ailemde de kullanmadım. İşte ben engelliyim, bana bakacaksınız. Oturun dışarıda okumayın. Kütahya'da da var lise, okul demedim. Küçük yaşta hep dışarıya gönderdik. Kendi başımızın çaresine bakmaya çalıştık. Ben bunu yapmışken sağlam insanlar Gerçekten evlatlarına bu şekilde yapmamalılar. Hayata engelli engelsiz evlatlarını alıştırmalılar, empoze etmeliler. Ayakları üstünde dikilmesini öğretmeliler. Çünkü bir gün gelecek hiçbirimiz birbirimizin yanında olamayacağız. Bir gün birimiz elbet kara toprağın içine koyacaklar. Arkamızdan 3 gün ağlayacaklar. Sonra hayatlarını devam edecekler. Hayatlarını, gerçek hayatı idam ettirmeleri için gerçek hayatı onlara öğretmek gerekiyor.
Kesinlikle, kesinlikle. Bu gerçekten sizinle sohbet etmek bana çok iyi geldi. Gerçekten hani sevgili dinleyenlerimize de gerçekten bir şeyler kattınız. Bu program benim için çok değerli oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. Umuyorum ki sizi ben fazla sorularımla sıkmamışımdır. Konuşamadım.
Sorularımla sıkmamışımdır. Çok ciddi konuştum ama
estağfurullah.
Maalesef konuştuklarımız hayatın gerçekleri, hepimizin engelli karşılaşabileceğimiz sorunlar. Bizler devletimizin ve duyarlı vatandaşlarımızın sayesinde dışarı çıktığımız zaman bu sorunlar ortaya çıktı. Engelli ekonomik özgürlüğüne ve medeni cesarete, özgüvene sahip olduğu zaman bu sorunlar ortaya çıktı. Bir bakanımız yurt dışı seyahatinde gittiğinde demiş ki yanındakilere, mirim, şükür elhamdülillah biz Müslüman ülkesi olduğumuz için belki bilmiyorum ama bizim böyle engellimiz yok demiş, engelleri dışarı gördükçe. Ama o zamanlar bilmiyormuş ki engelli ailesi sahip çıkmadığı için, engelli ekonomik özgürlüğüne sahip olmadığı için, engelli kendisine o özgüven verilmediği için dışarı çıkamıyor.
Ya kesinlikle evet. Öyle, kesinlikle öyle.
Şimdi bize fırsat eşitliği tanınacakça bizler artık sokaktayız. Sokakta yürüyünce ne oluyoruz? Kılavuz yollarımız olmadığını görüyorlar, yapmaya çalışıyorlar. Tabii bizler bu işin ehliyiz. Engeli olmayanlara söylemek istiyorum özellikle. İşi bir bilene sorun diyorlar ya.
Doğru.
Bu konuları da bize sorun. Biz de
biz yapalım. Aynen.
Yaşamadan o işin ne olduğunu kimse bilemez. Ne kadar zor ve sıkıntı süreçleri olduğunu bilemez. Şu tabirimi kullanırım ben hep. Bir kuyunun içine düşmeden o kuyunun ne kadar karanlık ve derin olduğunu o kuyuya düşmeyen kimse anlayamaz.
Kesinlikle.
Damdan düşmek hikayesi gibi bir benzeri lafı güzelte ben yapmak istedim.
Evet ben de ona şey yaptım şimdi. Ümran Hocam şimdi bu güzel kaleminizden, bu güzel sesinizden sizin bir şiir alalım. Dinleyicilerimiz de bekliyor. Ben de merakla bekliyorum acaba ne tür bir şiir gelecek. Bence bu kadar hitaba, bu kadar çalışkanlığa, bu kadar azime güzel bir şiir gelecektir evet. Diye düşünüyorum.
Evet, biz hitap deyince de dediğim gibi Gazi Meclisimizde bir söz temsili olmak için. Çünkü biz engellilerin siyasete atılımı engelsizler gibi olmuyor. Meclise bir karar çıkartıldığında sadece o ilde ikamete gelen engelliler değil, bütün siyasetlerin ve bütün illerin, ilçelerin, köylerin içinde yaşayan engelli kardeşlerimiz faydalanıyor. Bunun için de elimizden gelen siyasetimizi yapmaya çalışıyoruz. İnşallah Allah nasip eder de daha çok insana Rabbim
amin.
Verir, hizmet etmeyi bizlere de nasip eder diyorum.
Buyurun.
Şu sözümle bitirmeyi istiyorum. Bu sözümde Sayın Cumhurbaşkanımıza ve bu konuyla ilgili olan ehil her kim ne varsa ona bir engelli bakanlığı istiyoruz biz. Engellilerimizin yönettiği ve engellilerimizin içinde bulunduğu sorunlarımızın çözümünün çabuk ve kolay hale getirilen bir engelli bakanlığı, diğer bütün bakanlıklar gibi bir engelli bakanlığı şart. Çünkü aile sosyal politikalarda bir sürü yük var. Bunun içinde engelliler de var. Biz artık bir %10-12 tekabül eden bir engelli toplumuyuz ki bu tek başımıza biziz. Bizler ailemizle birlikte bir topluluk hitap ediyoruz. Bunun için bayağı bir yüksek bir topluluğuz. Bu nedenle bu engelli bakanlığının da ivedilikle çözülüp kurulmasından yanayız. Biz engelliler olarak ve bunu arz ediyoruz.
Peki, çok teşekkür ediyorum. Efendim, bugünün sonuna geldik. Bu haftanın sonuna geldik. Ümran Hocam, tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Hatamız, kusurumuz olduysa affola diyorum. Çok sağ olun. Bizlere renk verdiniz, neşe verdiniz, enerji verdiniz programımıza. Rabbim başarılarınız daim eylesin. Evinizden huzuru, bereketi, muhabbeti eksik eylemesin. Çocuklarınızla, ailenizle, sevdiklerinizle sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaşam diliyorum. Sizleri alkışlıyorum yürekten. Çok teşekkür ediyorum. Efendim, haftaya aynı saatte buluşmak üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.
Engelsiz bir hayat diliyorum efendim.
Sağ olun.
Teşekkür ederim. Şiirimizi okuyalım mı?
Buyurun.
Dediğim gibi bir tane yazdım, tek yazdım. Bir daha da yazmak istemiyorum o nedenle.
Peki,
şiirimizi
buyurun.
Tutmak istiyorum. Adı Bir Gün Gelir. Güneşin ışığından sakın kaçınma. Bir gün gelir, gözlerin güneşi görmeyebilir. Duyduğun her sesten sakın yakınma. Bir gün gelir, kulağın o sesi duymayabilir. Ellerim üşüdü, kollarım dondu diye sakın üzülme. Bir gün gelir, tutacak bir elin, donacak bir kolun kalmayabilir. Ayağım takılıp düştüm diye sakın düşünme. Bir gün gelir, takılıp düşecek bir ayağın olmayabilir. Aklını kullan, paylaş herkesle. Bir gün gelir, kullanacak aklın olmayabilir. Hayatı dolu dolu yaşa, tıpkı bizim gibi şükretmeli bili. Bir gün gelir, şükredecek vaktin kalmayabilir. Aldığın her nefesin kıymetini bil. Bir gün gelir, o senin son nefesin olabilir. Rabbim hepimize şükretmeyi bilen, şükredecek bir sebep bulan kullarından eylesin. Sevgiler, saygılar, kalıcı farkındalıklar yaratan ve herkese engelsiz bir hayat yaşatan bireyler olmamız dileğiyle engelsiz bir ömür diliyorum.
Hoşça kalın efendim. Allah'a emanet olun.